Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Hakel'de geleceğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Sertaç Doğanay'la birlikteyiz. Hoş geldin Sertaç.
Hoş bulduk Aykut.
Artık ayda bir newslabturkey.org'da podcast camiası üzerine yazılar yazmaya başladım. Dolayısıyla bu konularla ilgilenen insanlar varsa linkini tekrar bırakırım şu anota ve orada takip edebilirler. Mümkün olduğu kadar işte dünyada ne oluyor, Amerika piyasasında ne oluyor konusunu biraz verilerle burada paylaşmaya gayret ediyorum.
Süper süper, çok çok heyecan verir. Senin bu son bir haftada, iki haftada podcast piyasası ile ilgili, podcast pazarı ile ilgili diyelim artık ona. Yavaş yavaş orada bir pazar oluşuyor. Bayağı bir yazdığın, çizdiğin bir şeyler var. İstersen böyle hani aklımızda kalacak şeylerle ilgili böyle kısa kısa bir şeyler paylaşırsan, neden? Podcast yapan insan sayısı yavaş yavaş artıyor doğal olarak. Fakat podcast dünyasında nasıl bir akış var, nasıl bir trend var, nereden nereye gidiyor, hani birileri birilerini satın alıyor falan. İnsanlar bunları da aslında dinlemek istiyorlar. Hazır biz bu piyasanın böyle bir şekilde öncüsü demeyeyim ama hani bunu yaymaya çalışan, podcast'in nasıl faydalı, nasıl efektif bir şey olduğunu anlatmaya çalışan insanlar olarak da bence bu şekilde özetler misin? Çok güzel olur diye düşündüm. Ne dersin?
Harika bilmiyorum. Olur. Ufaktan biraz paylaşalım. Şimdi en son paylaştığım bu Spotify'ın satın alım haberi üzerinden bir sektör incelemesi yaptım. Hani Spotify niye buraya ilgi duyuyor? Tamam, podcast alanı büyüyor, gelişiyor, biliyoruz. Hani uzun zamandır Amerika'da zaten çok uzun zamandır var. Türkiye'de de hızlı, bize göre hızlı bir şekilde devam ediyor ve firmaların ve markaların ilgisini almaya çalışıyor. Aslında arkada ne yatıyor biraz anlamak için biraz rakamlara ve olan olaylara baktım ve biraz şeyi karşılaştırdım. İşte radyo piyasası nasıl devam ediyor? Dinleyici kaybı yaşıyorlar. Bir yandan tabii dijital üyelik modelleri Spotify ile beraber çok uzun süredir yoğunlaşmış vaziyette. Fakat çok enteresan bir veri buldum. Bunu paylaşmak lazım. Morgan Stanley'in yaptığı, Ocak ayında yaptığı bir analizde diyor ki Spotify Premium kullanıcıları, yani para veren Spotify üyeleri haftada 4.4 saat müzik dinliyormuş. Bu insanların diğer alışkanlıklarını, ses tüketim alışkanlıklarını inceliyorlar ve görüyorlar ki aynı üyeler haftada 5.2 saat podcast dinliyorlar. Totalde neredeyse 10 saate yakın bir ses tüketimi var bu insanların. Fakat para vererek Spotify'ı alan bu insanlar podcast'i Apple üzerinden dinliyor. Spotify üzerinden değil.
Ha, çok ilginç.
Yani bu arada 48 dakika daha fazla dinleme var neredeyse ve tamamen müşteriyi kaybediyor ve kendi parasını ödediği, aldığı müşteri, aslında bu müşterinin büyük bir kısmını içeri katabilirsen ya da tamamını, yani tamamını alamazsın belki ama buradan ne kadar tırtıklayabilirsen hem yatırımcının için önemli hem müşterinin için önemli. Dolayısıyla çok ciddi bir fırsat görüyor Spotify orada. Dolayısıyla en önemli şeylerinden biri bence bu. Kaptırdığı müşterisini geri almak. Bir yandan da tabii sektörel rakamlara baktığın zaman da geçtiğimiz yılın verisini vereceğim Edison Research'un. Şimdi yarın onların yeni yıl şeyleri, verileri gelecek. Geldikten sonra ben onları derleyip yazı haline getireceğim. Sonraki podcast'te de konuşuruz. Amerika'da her ay 73 milyon kişi podcast dinliyor. Müthiş veri. Yani elimizde şu an hep Amerika verileri var şu anda maalesef. Türkiye içerisinde böyle bir çalışma yok. Biz PodioLab'da şimdi bir anket yapıyoruz. Ama tabii bu kapsamda, bu büyüklükte bir şey çıkmayacaktır orada. Ve bu dinleyicilerin %90'ı dinlemeye başladığı bölümün neredeyse tamamını tüketiyor dinlediği bölümün. Podcast yayınıyla dinleyici arasında çok temiz, kesintisiz bir iletişim var. Ve bu insanların da büyük bir kısmı içeride, yaklaşık %60'a yakını içeride dinlediğim reklamdan rahatsız olmadığım gibi yeni ürünler keşfediyorum diyor. Dolayısıyla içeride böyle doğru kullanıldığında müthiş bir markalar için bir fırsat var. Fakat buradaki sıkıntı bence şu, iki tane problem var. Bir tanesi işte Google'ın AdWords'da yaptığı gibi bir otomasyon, reklam sokabileceğin bu yayınların içerisinde bir otomasyon yok. Dolayısıyla ajansların, markaların zorlandığı bir yer. Bence bir anlamda da güzel bir fırsat bu. Çünkü otomasyona soktuğun zaman işte televizyondaki gibi bombardıman oluyor. Şu anda çünkü podcast yayıncıların büyük bir kısmı kendi okuyor reklamı ve çok daha etkili geliyor. Tabii ikinci şey de indie, işte bu bağımsız yayıncıların buradaki reklam potansiyelini nasıl kullanacağı gibi bir sorun var. Kendi başına kaç markaya ulaşabilecek, ne kadar dinleme yaratabilecek gibi bir problem var. Bunlar aşılması gereken problemler. Ama tabii baktığın zaman rakamlar müthiş. Son bir de reklam piyasasının 2018 yılındaki rakamını da vereyim. 2018'de 650 milyon dolarlık bir reklam piyasası var. Podcast için. 2017'de bu rakam 314 milyon dolarmış. Neredeyse iki katından fazla artmış. 2022'ye kadar da bu rakamın 1.6 milyar dolar olması bekleniyor. Yani müthiş hızlı gidecek bir piyasa var ve bütün markalar şu anda ciddi anlamda bu işe doğru kaymaya başladı ve ne yapacaklarını arıyorlar. Bu şu an tam şey gibi Sertaç. İnternetin ilk dönemlerini hatırla. Banner mı yapayım, şunu mu yapayım, sayfanın içine yazı mı yazayım ama hiçbir otomasyon yok. Daha hayatımızda Google yok. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve bomboş bir ortam olduğunu düşün. Bayağı böyle vahşi batı gibi bir ortam. Şu an aslında podcast için öyle bir ortam var. Dolayısıyla burada sağlıklı bir şekilde yapılanan, iletişimini doğru kullanan marka da buradan fırsat yaratacak kendine. Yayıncı için de kendisini uzun vadeli sürdürülebilir ve doğru içerik, podcast yayını niteliğine uyabilecek içerik üreten de bundan 3 sene sonra, 4 sene sonra çok ciddi bir yere geleceğini düşünüyorum ben. Enteresan rakamlar var çünkü.
Süper, süper. Çok çok heyecan verici. Ya bir yandan da çok şey geliyor bana. Komik geliyor. Şöyle komik geliyor. Şeylerin gelişimini incelediğimiz zaman, hani baktığın zaman G'lerin, hani generation, işte şu an 5G konuşuluyor mesela. İşte 4.5G kullandığımız günlerde. İşte 1G'ye baktığın zaman 1G, yani first generation 80'lerde şeye yarıyordu. Telefonla konuşmaya yarıyordu. Yani ses. Ondan sonra SMS geldi. Ardından 3G ile işte iPhone'un çıkmasından sonra, smartphone'ların çıkmasından sonra yavaş yavaş işte mobil internet, video vesaire vesaire. Şimdi 5G'yi konuştuğumuz günlerde konu tekrar ses kaydına döndü. Yani işte artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, ondan sonra Netflix diyorsun, YouTube diyorsun, buradan bir şeyler, oradan bir şeyler, böyle katlanabilir telefona. Ama mesela ses kaydı, yani ses kaydı demeyelim tabii ona, podcast, yani birilerinin konuşmalarını kaydedip sundukları podcast bir anda popüler oldu. Ya Aykut, bunu nasıl açıklayabiliriz ya? Bunun şeyi nedir abi? Yani sosyolojik, psikolojik, felsefik açıklaması ne olabilir ya? Çok, sana da çok ilginç gelmiyor mu? Yani bir anda aslında en basit formuna döndü her şey yani.
Bu biraz şeyle alakalı bence. Yani bu tamamen kişisel yorumum bu arada. Eğrisi doğrusuna geldi aslında. Yani baktığın zaman podcast çok uzun zamandır var. Hani Türkiye'de çok uzun zamandır bilen fazla yoktur. Yani 15 senedir dinleyenler var, 14 senedir dinleyen var ama işte çok geek, nerd kesimin içerisinde bizim gibi böyle bu konularda çok ilgili insanlar dinliyor. Ama böyle yaygın kitlelere ulaşmış bir şey değildi. Ama Amerika'da tabii daha uzun süredir böyle. Yine de burada bir pazar yoktu. Bu böyle değildi. Yani bir yayıncı kendi az dinleme kitlesiyle daha küçük bir şirkete gidip orada bir reklam alıp kendi yayını döndürebilip hayatını döndürebiliyordu. Ama şu anda tabii böyle olmasının bence en büyük sebeplerinden biri özellikle bu kitlesel yayın yapan medya kurumlarının içeriklerinin güvenilirliğinin yıkılması, içeride takip edebileceğin bir haber kaynağının azalması. İşte Facebook'un da aynı zamanda fake news'le, yalan haberlerle, sahte haberlerle içeriği çöp etmeye başlaması. İşte bu klik avcılığıyla, SEO haberleriyle herkesin içerik kopyalaması bir anda bence insanları yavaş yavaş daha düzgün, daha sistematik ve güvenilir içerik alabileceği bir yere yönlendiriyor gibi hissediyorum. Çünkü burada şey var. Yani şimdi bizi dinleyen kaç kişi var bilmiyorum. Şu an bir kişi varsa seni ya da beni bildiği, tanıdığı ve sana bana güvendiği için dinliyordur. Kalkıp da hiç bu konuyla herhangi bir ilgisi olmayan bir insanı yarım saat boyunca dinlemezsin. Bilirsin ki ya bu adam hayatında ne teknoloji yapmış, ne işte dijital pazarlama yapmış, ne de bu konulara girmiş, ben niye dinleyeyim deyip otomatik gidersin. Senin için çok kıymetli bir yarım saat o. Ama eğer bu konuda uzmanlığına güvendiğin ya da samimiyetine güvendiğin biri ise, eskiden bu haber sunucuları için de aynı şey değil miydi? Çok sevdiğimiz sunucular vardı. Onları dinlerdik, onların programlarını takip ederdik. Ama şimdi artık o insanlar yok. Tabii Türkiye için konuşmuyorum sadece. Bence dünya çapında da aynı problem var. Kredibilite sorunu. İşte mesela BuzzFeed'e bakıyorsun. Onlarca çalışanını çıkarıyor. İşte en beklenilen gelir getirecek modeldi BuzzFeed. Dijital yayıncılar için. Ama görüntü öyle olmadı mesela. Dolayısıyla böyle bir sese kayış var.
Benim burada bir kaçırdığım bir şey olmuş olabilir, bir gelişme. Ya bu BuzzFeed'le ilgili durumu bir şey yapar mısın? Özetler misin? Ben orada bir şeyleri kaçırmışım galiba. Önemli bir detay bu.
Şimdi rakamını hatırlamamakla beraber yakın zamanda, yani geçtiğimiz bir ay içerisinde BuzzFeed çok ciddi oranda çalışanını işten çıkarma kararı aldı ve çıkarıyor. ve büyük departman kapatmaları yapıyor. Hatta şimdi bir rakamına bakacağım şimdi.
Bir dakika ya, şaka yapıyorsun ya, zaten kaç kişi bunlar? Evet evet, ben de şu an gördüm. Business Insider'dan herhalde okuyorsun değil mi,
evet,
sen de?
Evet, ben de ona baktım. Bu belki total rakam olabilir. Ha, bu sanırsam Vice Media, diğerlerinin hep beraber şeyi, bir tek BuzzFeed'in olmayabilir. Ama BuzzFeed'in çok ciddi bir departman kapama ve işten çıkarma şeyi var. Şimdi onun da rakamına
vay
bakacağım.
Ya. Dediğin gibi ne kadar büyük bir şey dedim o. Yani en popüler şeylerden biri falan.
Dijital içeriğin yani kralıydı bu insanlar, biliyorsun. Hani bayağı analitik çalışmalar yapılıyordu falan. Evet, %15'ini, iş gücünün %15'ini işten çıkaracakmış BuzzFeed.
Şu an çok New York ciddi Times'dan bir oran bakıyor. Ya. Evet. Çok ciddi bir oran ya.
Şimdi böyle bakınca onlar da Facebook modeliyle başa çıkamadılar. Yani içerikler üretiliyor ama bir şekilde Facebook bütün reklam pastasını alıyor. Sen ne yaparsan yap her şey onun kontrolünde şu anda. Gazeteler Facebook'a biat etmek zorunda kalıyor. Bir anda bir YouTube camiası var. Orayı karıştırmıyorum. Yani görüntülü dünya bambaşka bir dünya. Bence ses onunla yarışmıyor. Şu an için yarışmıyor en azından. Belki 5 sene sonra farklı bir dünyaya gelebiliriz ama dolayısıyla buradan kaçan insanların içerik arayışı var. Mesela çok uzun bir süredir işte internette Batuhan'ın paylaştığı, diğer insanların paylaştığı mesela e-mail newsletter'ların tekrardan popüler olma durumu söz konusu. Eskiden açıp okumuyorduk mesela. Şimdi tekrardan newsletter'lara abone olmaya başladık. Bildiğimiz, güvendiğimiz insanların haftalık, iki haftalık bilgilerini alıyoruz. Dolayısıyla
ne kadar doğru ya. Evet. Ne kadar doğru. Çok doğru söylüyorsun.
Sanki
evet,
oturuyor
evet,
gibi.
Doğru.
Yani benim kafamda bu mantıklı geliyor. Ama tabii görmek lazım. Bence zamanla yaşadıkça göreceğiz. Tabii bir de şey de var. Yani ses de mesela Gimlet'in, Spotify'ın bu hamlesinde Gimlet sadece ses üreticisi değil. Gimlet aynı zamanda ürettiği podcastleri sinemaya da uyarlıyor. Televizyona da uyarlıyor. Mesela işte en son Homecoming dizisi aslında şey Netflix'in yayınladığı Homecoming dizisi aslında Gimlet'in kendi podcast'iydi. Bu arada Homecoming'i izlemeyen varsa o oyuncusu da şeydir, Julia Roberts'tır mesela. Yani bayağı böyle baba tipleri alıp oynatlar. Hatta bunu nasıl yaptıklarını da Gimlet kendi podcast'lerinde anlattı. Yani bizim fikrimiz böyle geldi, şöyle geldi, şöyle gittik, pazarladık falan. İşte Sam Esma'yla şöyle yaptık falan diye. Yani dolayısıyla böyle bir şey var. Yani Netflix oradaki içeriği sadece görsel olarak değil, gidip podcastçilerden de bana içerik üret ya da işte podcastçi ona gidiyor, ben sana bir içerik üreteyim, gel şimdi bunu Netflix'te üyeli kanala koyalım diye bir dünya dönmeye başlıyor. Eski bildiğimiz klasik mecralardan uzaklaşıyoruz. O yüzden ses çok önemli. Şey açısından da düşünürsen, şimdi bugün onların yazılarını yazacağım. Daha detaylamadığım için paylaşmadım. Şimdi takip ettiğim bir gene bir podcast, kapalı bir podcast konferansı gerçekleşti New York'ta. Onun için çıktılarını yazacağım. Orada Google'ın bir takım verileri vardı. Yakın bir zaman içerisinde podcastlerin bölümlerinin de indekslenmesi. Hatta bir sonraki adımda da bölüm içerisindeki bu konuşmaların, tabii Türkçe için şu an değil ama İngilizce konuşmaların searchable, aranabilir olması konusunda çok kısa bilgiler paylaştılar. Böyle düşündüğün zaman da düşünsene, şu an senin şu bizim yaptığımız konuşmanın içerisinde işte bir sene sonra bir çocuk üniversiteden mezun olacak, diyecek ki ya bu ATS sistemlerini, otomatik tracking sistemi nasıl pas ederim iş bulurken diye arayacaksın. Aradığın sonuçların arasında aha geldi gelecekte Sertaş Doğanay'la Aykut İbrişim yapay zeka konusunda bunu konuşmuş diye bulacak. Metin olarak da okuyabilecek, sesi de dinleyebilecek falan gibi bir dünyaya gidiyorsun yani.
Dolayısıyla evet,
enteresan.
Evet, evet,
ben
evet.
Aldım mı konuşurum böyle. Çok, beni çok, durdurman çok lazım.
Çok güzel. Yani bu aslında şöyle bir örnek bence. Yani teknolojinin bizi getirdiği yerde bize yaşattığı bazı güvenilirlik problemleri, inanılırlık yani kredibilite problemleriyle ilgili tersine dönmesi ve aslında önceden terk etmekte olduğumuz belki bazı yöntemleri tekrar gündeme getirmesi. Dediğin şey çok önemli. Yani bence bunun doğru tanımı o. Bizim ana akım medyada işte sosyal medya kanallarının algoritmaları dolayısıyla karşımıza çıkan şeylerle ilgili yaşadığımız bir şey sıkıntısı var. Güven sıkıntısı var. Doğru. Yani gördüğümüz şeylere çok fazla inanmıyoruz. Ya Twitter'da Allah aşkına ya her refresh ettiğimde yani her o şeyi böyle bir çekip bıraktığımda karşıma bir tane şey çıkıyor. Reklam çıkıyor. Şey phishing reklamı. Yani yok işte şu banka size 10 GB bilmem ne ediyor. Tıklayın bilmem ne yapın. Ya arkadaş sen Twitter'sın ya. Yani hani
parayı almayabiliyor.
Şey, aynen öyle. Yani nasıl olur da her Allah'ın günü, her Allah'ın dakikası karşıma çıkan bir fake reklamı filtre edemezsin ya. Yani
Evet.
ben artık şöyle söyleyeyim sana. Çıkan hiçbir reklamı tıklamıyorum ya. Şeyden emin olamıyorum çünkü. Ya örnek veriyorum işte abc.com olsun. Mesela bankanın adı abc olsun, tamam mı? abc.com.tr. Ya şey geçiyor aklımdan. Acaba abc.com.tr var burada gözüküyor ama acaba benim gördüğüm mü bu? Yani bana böyle gösteriyor da acaba arka tarafta başka bir şey mi tıklayacağım? Ya ilgimi çekiyor. Mesela enteresan bir kampanya çıkarmışlar, tamam mı? Ya tıklayayım diyorum. Tıklayamıyorum ya. Tıklayamıyorum. Yani bende bir endişe yarattı bu şeyler, sahte reklamda. E o zaman ne oluyor? O zaman ana akım medyada, ondan sonra Twitter'da, orada burada çıkan içeriklerin doğruluğuna dair bir sarsıntı yaşadığımda, güven sarsıntısı yaşadığımda o zaman ne oluyor? Ben o alabileceğim bilgiyi aynen senin dediğin gibi tanıdığım, bildiğim, güvendiğim adamdan almaya çalışıyorum. Ondan
Doğru.
sonra onun içeriğin formatı video olmuş, yazı olmuş, podcast olmuş. Beni hiç şey yapmıyor, hiç ilgilendirmiyor. Benim için bir önemi kalmıyor.
Bilgiye
O yüzden
ulaşmak
de
önemli senin için.
söylediğin şey çok doğru abi. Bunun tam olarak doğru tanımı budur. Yani teknolojinin geldiği yerde bize yaşattığı güven sıkıntısı var, güven problemi var. Ve bundan dolayı artık o büyük influencerlardan, büyük medya gruplarından gelen ya da büyük işte sosyal medya kanallarında gördüğümüz şeylerin bizde yarattığı o sıkıntıdan dolayı işte yavaş yavaş yerel, lokal fikir liderleri, kanaat önderleri, işte mikro influencerlar, bizzat tanıştığımız kişiler falan filan devreye girecek. Yoksa yani bundan 4-5 sene evvel şeyi hatırlasana ya, yani email marketing resmen çöplük olmuştu. Ama aynen dediğin gibi çok katılıyorum sana. Yani bir şeyi Digital Talks'u mesela her pazar şey gönderiyorlar, mail gönderiyorlar. İkincisi Gelecek Şimdi, sevgili Ozan Onat'ın yaptığı. Mesela her bültenlerini mutlaka tıklıyorum ve inceliyorum. Çok da güzel şeyler çıkıyor karşıma. Yani bundan mesela 3 sene önce, 5 sene önce o kadar fazla newsletter'a üyeydim ki hepsinden şey oldum. Çıktım yani artık yeter artık dedim. Çöplük gibi, ama şimdi tekrar geriye dönüş var. Bence bu üzerine çok güzel konuşulabilecek konulardan biri. Yani ne güzel bir noktaya geldik vallahi. Bayıldım yani, şey çok çok doğru bir nokta. Kaybettiğimiz güvenin bizi getirdiği nokta çok çok önemli. Sağ ol
bak,
vallahi,
bak
süper
bunu
güzel.
Yazdım. Bunu ikinciye alalım, yoksa bir saat daha kaydederiz biz burada.
Tamam, eyvallah.
Kaybettiğimiz
hadi
güven
ben
diyorum. Üstad çok teşekkür ederim. Eline sağlık. İyi ki katıldın. Bir sonraki programda tekrar zaten görüşüyor oluruz. Kapatmadan evvel hemen şunu tekrar hatırlatayım. Podcast yayıncılığıyla ilgili bilgiler almak isteyen, bu konuyla ilgili ilgilenen öğrencilerin gibi ya da profesyonel hayatın içinde insanlar varsa üzerine çalıştığımız podyolab.com'u ziyaret edebilirler. Burada podcast yayıncılığıyla ilgili teknik bilgiler ve yönlendirmeler paylaşıyoruz. Yakın zamanda bir takım rehberler de yayınlayacağız. Hatta güzel bir takım ortaklıklarımız da var. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Orayı takip etsinler. Eğer bu bölümde konuştuğumuz konularla ilgili ya da bundan evvel konuştuğumuz konularla ilgili Sertaç'a ya da bana sorularınız varsa, Sertaç'a Twitter'dan, LinkedIn'den ve diğer kanallardan, bana da aynı şekilde bu kanallardan ulaşabilirsiniz. Ya da Hagel Der Geleceği internette mention edebilirsiniz. Lütfen bize ulaşın. Konuşmamızı istediğimiz konularınız varsa onları da lütfen bizimle paylaşın. Üzerine konuşalım, tartışalım. Bizimle için teşekkür ediyoruz. Diyoruz.
O zaman görüşmek üzere.
Neyse,
görüşmek
ben
üzere.
Bu
teşekkürler Sertaç'cığım.
Hadi güle güle Mustafa. Beni ışınla enerjiyle.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.